Ayrım 44.
Louis kimin kimi nereye yolladığını bile anlamamıştı. Andre açıkladı. Temsilcilerimiz Moskova ile anlaşmaya varmışlar. Harika bir şey. Gerçek savaş orada. Almanları yenebiliriz. En iyi pilotları aldıklarını söylediler. Beni kabul etmemelerinden çekiniyorum. Sen 3 uçak düşürdün daha önce. Gel dedi Louis. Seni de alırlar. Davy ile konuştum. Bu arada biraz uzun sürecek. Son perdeye kadar. Politika, muhafazakarlar, komünizm. Bir şeyden korkuyorlar ama neden korktuklarını bilmiyorum. Neyse, vız gelir. Şimdi önemli olan Almanları yenmek. Gidip yazıldılar. Louis bir akşam gazetesi aldı. Muhabirin Stockholm'dan yolladığı haberi büyük merakla okudular. Alman basını Stalingrad'da Rusların gözü dönüklüğünden söz ediyor. Almanlara bakılırsa kentin içinde amansız savaşlar devam etmekte. Topların ve Stukaların ateşi altında Volga'yı geçmeye çalışan Ruslar ölüyorlar. Savaştan önce bir Bolşevik babamı görmeye geldi dedi Louis. Yanılmıyorsam mühendisti. Tartışma Rusların savaşıp savaşamayacakları üzerindeydi. Gerekirse savaşacaklarını ama savaşı düşünmenin bile korkunç olduğunu açıkladı. Söylediği doğruydu. Öyle savaşıyorlar ki yalnız Almanlar değil, Davy'nin kayınpederi bile ürkmüş. Filonun yola çıkacağını biliyor musun? Zamanında Stalingrad'a varabilsek. Eskiden Sergey, New York köprülerini gösteren resimlere imrenerek bakardı. Ah böyle köprüler yapabilse. Şimdi Mayakovski'nin dizelerini hatırlıyordu. Dünyanın sonu gelirse kargaşalık yeryüzünü alt üst edecek. Yalnız bu köprü dikilecek. Yıkıntıların tozları üzerinde. Bu köprü dikilmemişti, düzdü. Kütüklerden yapılmalıydı. Ama geri kalan her şey yerli yerindeydi. Dünyanın sonu, kargaşalık, yıkıntılar. Brooklyn Köprüsü bundan kolay yapılmıştı herhalde. Almanlar bombardıman ediyor, topçu ateşine tutuyor, altın havanlarını yolluyorlardı. Gece Volga kaynaşma halindeydi. Nehir kıyısındaki kent alev alev yanıyordu. İnsanlar ölüyor, geride kalanlar ise hala yaşıyor, bulgur lapası yiyor, tartışıyor, yaralarını sarıyor, sigara içip mektup yazıyorlardı. Can çekişme mi, kayıtsızlık mı ya da savaşın günlük hayatı mı? İnsanı hayvandan ayıran şeyin gülme yeteneği olduğu söyleniyor. Oysa şen bir kahkaha burada insanı şaşırtıyordu. Haykırıştan başka ses duyulmazdı sanki. Ama Zonin gülüyordu. Dayanılmaz bir gülüştü onunki. Zonin'i neşelendiren de Sergey'di. Biliyor musun, bulgur lapası yemeye Fransızın aklı hiç ermez. Biri bana bizde bulgur lapasını bir tek hayvanlar yer dedi. Elçilikte bir katibimiz vardı, sinirlendi. Siz de kurbağa yiyorsunuz deyiverdi. Bizde kurbağayı hayvanlar bile yemez. Zoni'nin aklı almamıştı. Ne? Kurbağa mı yiyorlar? Tabii, ben bile yedim. Çok da lezzetli. Bulgur lapasını da severim ama kurbağa yemezlik etmem. Gündüz vurulursan iyi nişan almışlar demektir. Ama gece rastlantıdan başka şey olmaz der Raşevski. Bilgece konuşmaktan hoşlanır. Gece Almanlar körlemesine ateş ediyorlardı ama herkes alışmıştı buna. Yemek yeniyor, eski anılar canlandırılıyordu. Pelmenileri, bir çeşit mantı, dünyada hiçbir yemeğe değişmem. Biraz sirke, bir kadehte vodka. Utanma da oldu olacak yarım litrede. Ben peynire bayılırım. Balık yakalayabilsek bir balık çorbası pişirirdik. Bizde balıktan bol ne var? Kostromka ırmağı var, göl var. İlkbaharda her yanı su basar. Evinden çıkamazsın. Herkesin kayığı vardır. Volkov üzerinde kano ile geziyor, akordeon çalıp şarkı söylüyorduk. Tam karşıda bir çam ormanı vardı. Gençin kampının olduğu yer. Genç bir kız bize katılmıştı. Elveda güzel kent şarkısını söylüyordu. Küçücük bir ırmak. Batbak, bataklık demektir. Koca bir bataklık vardı çevresinde. Burada yaşanmaz dediler. Şimdi koca bir kolhoz kuruldu. Domates ve karpuz yetiştiriyorlar. Bir kere görmek isterdim. Bizimki yine hayal kuruyor. Düşler kısa sürer. Sibiryalı Kustodiyev'in hayatı da düş gibi geçti. Çavuş Kassel ağır yaralıydı. İki hemşire götürdü. Hırıltılar çıkıyordu gırtlarından. Sanki tahtalar gıcırdıyordu. Ama köprüye bir şey olmadı. Zonin Sergey'e sordu. Savaş bitince ne yapacaksın? Bilmem. Savaşın bittiğini düşünemiyorum bile. Ben hep düşünüyorum. 3 gün deliksiz bir uyku çekeceğim. Karıma da nöbet tutturup gelen olursa generaller gibi dinleniyor dedirteceğim. Sergey geleceği düşünmüyordu. Geçmişi de çok seyrek hatırlıyordu. Anıları hep acıydı. Bir dipsiz kuyuya dalmışçasına başı dönüyordu. Geçmişini bir türlü savaşa bağlayamıyordu. Ötekiler düşüncelerinde karıları, çocuklarıyla yaşıyorlardı. Sanki bir kopma olmamış, kısa bir süre evlerinden uzak kalmış gibi günlük hayatı duyabiliyorlardı. Zorin tiyatroya çok meraklıydı. Şimdi bile Moskova'da nelerin oynandığını öğrenmeye çalışıyordu. Önceki gün Çavuş Kassel yaralandı. Yaralanmadan önce kızı Sonya'nın en iyi öğrenciler arasında sayıldığını, Monişka'nın da diş çıkarmaya başladığını anlatırdı. Sergey dehşet içinde soruyordu kendi kendine. Bana ne oldu? Taş mı kesildim? Varya'nın yüzünü hatırlamaya çalışıyor, bir türlü başaramıyorum. Sonra birden yanımda beliriveriyor, benimle birlikte gülümseyerek yürüyor. Bu dayanılır gibi bir şey değil. Çünkü Valya bambaşka bir hayatta kaldı. Bir gün Mado ile geçirdiği geceyi hatırladı. İstihkam yüzbaşısı Sergey'in başına böyle bir şey geleceğini akla almıyordu. Sanki ne akılda kalan ne de unutulabilen bir kitap okumuştu. Birkaç şeyi birden yaşamayı, birkaç şeye birden kendini vermeyi hiç başaramamıştı. Nina Georgievna sık sık "Tiyatroya gitmelisin" derdi. Deli gibi kitapların üzerine eğilmiş, sararıp soluyorsun. 3 haftadır Valya'ya mektup yazmamıştı. Kendisini artık sevmediğini sanacaktı. Oysa Valya adını söyleyemiyordu. O kadar uzaktı, o kadar üzüyordu ki Sergey'i bu sözcük. Kafası bomboştu. Ancak çok önemli şeyleri anlayabiliyordu. Aynı zamanda da durmadan acılı düşüncelere dalıyordu. Neyi düşünüyordu? Belki geçmişi ve geleceği. Ayrılığı mı? Hayır. Ayrılıktan da öte. Savaşı. Nehir kıyısında bir sürü insan ve büyük bir gürültü vardı. Tank savar topları, mayın sandıkları, cephane, konserve indiriliyordu. Denkler, kablolar, bisküviler, mektuplar da gelmişti. Yaralılar sedyelerde taşınıyor, çatanaların dumanı tutuyor, askerler geçiyordu. Yeni bir tümen gelmişti. Kimi gepgenç çocukları andırıyordu. Kaputları uzundu. Hoplayıp zıplıyor, bağırıyorlardı. Ötekiler ayaklarının ucuyla toprağı yoklarcasına dikkatle ilerliyorlardı. Sağ kıyıda Stalingrad vardı. Ural'dan, Volga kıyılarından, Moskova'dan, Kazakistan'dan gelenler, coğrafya öğretmenleri, Telman'ın kolhozundan bir ustabaşı, tekstil mühendisliği okuyan bir öğrenci, pamukçuluk uzmanı bir ziraatçı vardı bu kentte. Karanlıklardan 8 günlük sakalıyla dertli bir yüz çıkıp kayboluyordu. Geride ayak sesleri kalıyordu yalnız. Ertesi gün siperlerde sürünecek, köstebekler gibi toprağı kazacak, bodrumlara sürülecek, küçücük bir evin ayakta kalan yıkıntısına saldıracak, el bombalarıyla bir tankın altına yatacak, tel gerecek, mayın yerleştirecek, bir Alman'a ya da Alman sandıkları birine nişan alacak, ateş yağmuru altında lahana çorbası taşıyacak ve ne hastalıktan ne yaşlılıktan, Raşevski'ye bakılırsa gündüz iyi nişan alındığından, gece de rastlantı sonucu öleceklerdi. Bunlar kaybolsa yerine yenileri gelecekti. Sonra yine gece olacak, bir Mavna, Stalingrad, bir gün, bir ay değil, yıllar. Nasıldı o şiir, dünyanın sonu ve köprü yıkılmayacak. Şarkılarda dile getirilen, eskiden turist dolu güzel gemilerin geçtiği Volga'nın üzerinde uzanacaktı. Şimdi dalgalar mor mürekkep gibi. Yunanlıların Lete ırmağı vardı, unutulmuşluk ırmağı. Karşı kıyıya geçiren Şaron'a para vermek gerekiyordu. Herkesin uykusu var, çeneler sökülürcesine esniyor. İşte yine ateşe başladılar. Bari köprüye gelmese, ağaçlar kesildi, biçildi, bir araya getirildi. Bugün ayın kaçı? Yanılmıyorsam 14'ü ya da 15'i, 40 gün. Bugün radyoyu dinledim. Burada iyi dayanıyoruz. Geçit noktası iyi işliyor. Önemli olan da bu. Sergey gülümsedi. Neden önemli olan? İnsan bir noktada direnince oraya önem verir. Paris'te Stalingrad'ın ne olduğunu düşünmezler bile. Almanlar istediklerini yapsınlar. Alamayacaklar kenti. Bugün insanlar değişti. Artık kaçmıyorlar. Alışkanlıktan değil. Daha yeni gelen pek çok asker var. Bir şey anlamıyor, korkuyor ama direniyorlar. Öğrendiler. Ne onlar ne de ben. Herkes, bütün ulus öğrendi. Anlaşılmaz bir kargaşalık. ama ardında bir plan olduğunu herkes biliyor. 10 yıl sonra herhalde bir sürü şey aydınlığa çıkacak. Askeri okullarda saldırılar, satranç oyunu gibi incelenecek. Belki de şimdi bile iyi uyumak koşuluyla çok şey anlaşılabilir. Asıl önemlisi geçit noktası. Brooklyn Köprüsü yıkılır, buna bir şey olmaz. Koca gemiler New York-Paris arasında gidip geliyor. Yanılmıyorsam bunlardan birinin Normandiya'nın resmini görmüştüm. Tam bir gök yaran. Şimdi işliyor mu bu gemiler? Bir mavna batarsa yerine ikincisi, üçüncüsü gelir. Şu sıra Volga'yı geçmek, okyanusu geçmekten güç. Yine de geçiliyor. Yüzbaşım, bir aksilik var. İkinci ve üçüncü de. Başçavuş Şulyapov kuşkuluydu. Belki çelik tel kopmak üzereydi. Suya atladı. Brrr, amma soğuk ha. Acele etmek gerek. Neredeyse sabah olacak. Hepsi birden işe koyuldular. Rahat, yakında patlayan mayınlara rağmen insanı dinlendiren bir yan var bu çalışmada. Alışılmış hareketlerin tekrarı, kasların gerilmesi, haykırışlar. Hop, çek! Adanın çevresi, kıyı, parçalanmış bir manla beliriyor gün ışımakta. Binbaşı Şireyko bağırdı. Altı tank doğrudan ateş! Önceki akşam Batbak ırmağından söz ederken kazak öldü. Patlayan bir mayının parçaları bedenine dolmuştu. Hastaneye gönderecek vakit bile bulamadılar. Sayıklıyordu. Nezle oldum. Hava karardığında Sergey binbaşı Şileyko'nun yerine süzüldü. Mağara adını verdikleri bir barınağa yerleşmişti binbaşı. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Hayrola dedi binbaşı. Radyoyu dinledin mi? Evet. Önemli bir şey yok. Burada Balaşkin'e saldırmışlar. İki ev almışlar ama Alyosha birini geri almış. Katiyuşkalar da epey iş gördü değil mi? Belov bugün iki Alman öldürdü. Birini de canlı getir dedim, yapamadı. Bir çakmakla bir şişe rom getirebildi. Otur. Bu rom da leş gibi bir şey ama ne yaparsın, yine de içiliyor. İlaç gibi üstelik. Ben de soğuk aldığım için. Gramofonu çalalım. Aksiliğe bak. Plak çatlamış. Belki yüzüncü kere binbaşı, başı omuzuna kaykılmış, Leschenko'yu dinliyor ve yine belki yüzüncü kere soruyor. Neden bu kadar hüzünlü? Sergey cevap veriyor. Bizim geçit yerimize yetişememiş. Sıcak, rom, geveze Şileyko'nun sözleri, Sergey uykusuzluktan ölüyor. Almanlar geçidin işini bitirmeye karar vermişler. Rur'un, Biskay'ın, Laponya'nın bütün demirini buraya yağıyor sanki. Hem de eritilmiş ve kaynar halde, bu daracık toprak parçasına, sığınaklara, ufacık siperlere, göğüs kafesi, akciğerleri, damarları, göz çukurlarında gözleri, ince, narin organları olan insanların üzerine dökülüyor. Sergey burada bulunmak zorunda olduğunu biliyor ve korku duygusunu silip süpürüyor. Bir gün sol kıyıdaki topçuları görmeye gitmişti. Cennet gibiydi orası. Tıpkı Moskova'daki gibi yaşıyorlardı. Fincanlarda çay içiyor, uyumak için soyunuyorlardı. Sonra birden uçaklar inişe geçiyordu. Sergey'in ödü patladı. Buraya ne diye gelmişti sanki? Sağ kıyıda, geçit noktasında hummalı bir çalışma var. Bunun için Sergey korkmuyordu. İstekancılar 4 kişi kaybettiler. Sergey'in kolu hafif bir yara aldı. Doktor Levin onun sol kıyıya taşınmasını istiyordu. Sergey reddetti. Şimdi sırası değil. Eğer dikkat etmezseniz kemikleriniz ters kaynar. Ne önemi var? Nasılsa bir gün doğrulturlar. Lütfen bağırmayın. Sizin işinizin kuralı bu, biliyorum. Moskova'da bir doktor tanıdım. İyi insandı. Ama bağırdı mı camlar zangır zangır sallanıyordu. Bizim tümende de bir doktor binbaşı vardı. Nikritin. O da çok bağırırdı. Levin şaşırdı. Ben hiç bağırmam. Bir kere cerrahım. Keserim. Bağıran hastalardır, ben değil. Sinir doktorları bağırmaya meraklıdır. Bir süre sustu. Evvelki gün oğlumu traktör fabrikasında öldürdüler. 19 yaşındaydı. Havancıydı. Şiir yazardı. Acı gibi derinsin. Nehir değil, okyanussun. Belki saçma ama nedendir bilmem. Bana çok dokunuyor. Hiç de saçma değil. Ben anlıyorum. Gitmem gerek. Yanılmıyorsam yine geçidi dövmeye başladılar. Kolu acıyordu. Yüzünü buruşturmamak için güç tutuyordu kendini. Sana mektup var dedi Zonin. Sergey zarfa baktı. Mektup Valya'dandı. Hem sevindi hem de nedenini anlayamadan korktu. Hayır, şimdi olmaz. Sonra okurum. Kapkara nehir, yangın, ve füzelerin ışığıyla durmadan aydınlanıyordu. Kıpkırmızı, kiremit rengi derken eflatun oluveriyordu. İki salı değiştirmek gerekiyor. Günlük işlerdi bunlar.
Bertie hemen Mado'nun yazısını tanıdı, çabucak zarfı yırttı. Sizi görmek istiyorum diyordu Mado. Ayrıldığımızdan bu yana çok yaşadım ve çok düşündüm. Kimseyle konuşmak istemiyorum. Cuma günü akşam 7'de geçen yaz birlikte gittiğimiz La Belle Hotesse gelin. Babama bir şey söylemeyin, Mado. Bertie sırıttı. Herhalde jigolosu yüzüstü bırakmış olmalıydı ki kocasını hatırlıyordu. Bunu da iştenlikle yapacak yerde tumturaklı sözler kullanıyordu. Çok düşündüm. Tam babasının eşi. Aynı beş para etmez romantizm. Kırda gece buluşmaları. Sanki ben mekteplinin biriyim. Mektubu yere attı. Sonra aldı. Gitmek enayilik oluyordu. Gidiyorum. Başka şey yapamam dediği günden beri Mado'dan ayrıydı. Karısının kendisini bırakıp gittiğini herkesten gizliyordu. Güneyde diyordu soranlara. Ama Lancia ile karşılaştığında kendini tutamadı. Kızınıza verdiğiniz terbiye ile övünebilirsiniz. Bir orospudan farkı yok. Lancia yerinden fırladı. Kızım hakkında böyle konuşamazsınız. Zavallı Marcelin'imin ardından sövmek hakkını size kim verdi? Şu sıra her şeyi yapabileceğinizi mi sandınız? Ben Fransızım efendi. Pek çokları gibi yoksul bir Fransız. Oysa siz şirkenin sağ kolusunuz. Önceki gün Lancia, Rochen fabrikasına kömür vermeleri için Bertie'den Almanlara başvurmasını rica etmişti. Bertie cevap vermek zahmetine bile katlanmadı. Lancia kızına bayılıyor, üstelik de salağın biri. Böyleleriyle tartışılmaz. Mado bütün yaz neredeydi? İsterik bir karı, ne olacak? İlk rastladığı herif onu tavlamıştır. Komidinin üzerinde sığır sinirinden kırbacı ve Nietzsche'nin kitabı bulunan bir Gestapo ajanının metresi olsa şaşmam. De Gaulle yanlısı bir bozguncuya aşıktır belki. Çetecilik, İngiliz parası, kokain. Daha da basiti bir jokeye, bir satıcıya, adi bir sabıkalıya aşık olabilir. Aynı oyunu oynamaya başlayacağı, çılgınlıklarıyla yine beni canından bezdireceği açık. Yok karınızım, yok karınız değilim. Ben bu oyunlara gelmem. Ya evet ya hayır. Evetse bağışlamaya hazırım. Hazır mıyım? Rezillik. Geçmeyen bir hastalık gibi. Pis, insanın kendine saygısını yitirmesine yol açan bir hastalık. Bertie'de temizlik tutkusu vardı. Nerede olursa olsun günde 10 kere ellerini yıkardı. Sabah akşam yıkanır, günde 2 kere tıraş olurdu. Aynaya yaklaştı. Pek iyi tıraş olmamıştı sanki. Yaşlanmıştı. Şakakları bembeyazdı. Gözlerinin altı şişmişti. Morlo haklı, dinlenmem gerekiyor. Ama bir gün için işimi bıraksam yok olurum. Doktor Morillo Bertie'ye korkarım Hitler sizden fazla yaşayacak demişti. Başında yeni dertler var ama önem vermiyormuş. Stalingrad'da birkaç Rus kafa tutuyormuş sözde. Yaşayan görür ama sizin derdinizi açıkça söyleyebilirim. Tansiyon 23. Bertie doktora derdinin ne olduğunu anlatmadı. Morillo çok geveze ve güvenilmez adamdı. Herhalde de golcülerle işbirliği yapıyordu. Söz konusu Mado değildi. Bertie görünmeyen düşmanlarla da savaşmak zorundaydı. Kendi kendisiyle alay ediyordu. Geçen yaz tarafsızlığını korumaya kalkmamış mıydı? Sanki böyle bir savaşta insan tarafsız kalabilirmiş gibi. Koşup Almanlardan sadaka istememişti. Her şeyden önce Fransa'yı düşünüyordu. Savaşı başlatan o değildi. Komünistler başlatmıştı savaşı. Neden Alman denetiminin kaldırılmasını istemişti? Gülünç bir duruma düşürmüştü şimdi kendini. İşçiler Almanya'ya sürülmekten korkuyorlardı. Ne sigara içmek için abdesthanelere gizleniyor ne de aralarında konuşuyorlardı. Fabrikada örnek bir disiplin vardı ama Almanların haklı olduğu anlaşılmıştı. Üretim düşüyordu. Mart ayından beri aynı şey sürüp gitmekteydi. Ya dişlerin arasına koca bir somun giriyor, ya elektrik akımı kesiliyor, ya bir civata sıkıştırılmıyor, ya da yağdanlığın içine kum atılıyordu. Kompresör bozulmuştu. Bertie suçları bildirene ödül vereceğini açıkladı. Dormoy, makinayı kıranın Olivia olduğunu söyledi. Bertie olayı polise duyurdu. Olivia'yı bayıltana kadar dövdüler. Birkaç gün sonra Almanlar telefon etti. Olivia suçsuzdu. Namuslu bir adamdı. Dorio ona kefil olmuştu. Bertie Dormoy'u çağırttı. Herif kaybolmuştu. Temmuz ayında Şirke, şefler sizin fabrikanızı söktürmekten söz ediyorlar demişti. Ne yaparsınız, işçileriniz tembel ya da propaganda hepsinin kanına girmiş. Ama makinalarınız çok iyi. Bu işte önce olduğunuz hemen anlaşılıyor. 2 Ağustos Bertie için kara gündü. Kafasını kurcalıyor, transformatöre nasıl erişebildiklerini düşünüyordu. Barry mi? 18 yıldır fabrikada, Bertie'ye bağlı, komünistlerden nefret eder. Almanlar diretiyorlardı. Transformatörü kim uçurdu? Bertie, Gilbert'in adını verdi. Aslında elinde kanıt yoktu ama 36'da Gilbert işçileri kışkırtmış, zam isteklerinin öncüsü olmuştu. Böyle adamlar değişmezdi. Almanlar sonradan Gilbert'in her şeyi itiraf ettiğini söylediler. Klasik yöntem. Gilbert kurşuna dizildi. Hemen ardından da biri baş mühendis Lampier'i vurdu. Cinayet dalgası fabrikaya iyice yayılmamıştı ama Bertie Gestapo'yu çağırdı. Belki siz daha başarılı olur, suçları bulup çıkarırsınız. Yenildiğini biliyordu ama yapacak başka şey yoktu. Bir ay sonra Almanlar fabrikayı sökmeye başlayacaklardı. Gestapo'nun ardından Alman mühendisleri geldi, Bertie'nin çalışma odasının yanındaki yere yerleştiler. 15 gün önce Şirke uğramıştı. Doğuda kazanılan zaferden söz etmişti. Grozny, ardından da Bakü. Ya Stalingrad? Son direniş yuvalarını da eziyoruz. Korkunç savaş ganimeti ele geçti. Bertie Şirke'nin sesinde güç gizlenen bir kuşku sezdi. Zafer size yaramıyor. Bu kış ordularınız geri çekildiğinde yüzünüz daha iyiydi. Şirke verimi artırmak gerektiğinden söz etti. Stalingrad Savaşı dünyanın aracını yuttu. Bize motor gerekiyor. Size elimden geldiği kadar koruyorum ama şefler kişisel görüşlere aldırmıyorlar. Bertie birkaç kere masanın üzerinde partizan bildirileri bulmuştu. Yalnız Yvonne'la ihtiyar kapıcı Delmas odasına izinsiz girebilirlerdi. Onlardan kuşkulanmakta güçtü. Yvonne örnek bir sekreterdi. Yalnız biraz aptaldı. Aşk filmleriyle saç tuvaleti onu ilgilendirirdi. Delmas dindardı. Her pazar kiliseye giderdi. Bertie masasının üzerinde yeni bir bildiri buldu. Partizanların halk mahkemesi tarafından ölüm cezasına çarptırılan hainlerin bir numaralı listesi. Bertie güldü. Oraya kadar erişmeye gücünüz yetmez. Bakalım kimler rahatsız ediyormuş bunları. Tabii Laval, Deat, Darlon, Dorio. Bilinen şey. Sonra daha da önemsiz olanlar. Sacha Guitry, Drew La Rochelle, Abel Bonnar, Selin, Joseph Bertie. Daha fazla okuyamadı. Kağıdı buruşturdu ve sepete attı. Ancak akşama doğru listeyi hatırladı ve daldı. Ne korku vardı içinde ne de kızgınlık. Bildiri onu rahatlatmıştı. Artık çekinecek şey kalmadı. Hain onlar. Kimi Ruslara, kimi de İngilizlere satıldı. Fransa'ya aldırdıkları yok. Ben, sanayici Joseph Bertie, Fransa için mücadele ediyorum. İnsanca davranmaya çalıştım. Onları sinirlendirmek istemiyor, dikkat ediyordum. İşte karşılıkları.